Ayrım 11, Çöküş, Mahşerin Yaldızı, Cavit Kırcı, sayfa 111. Mario günler sonra ancak kendine gelebilmişti. Artık şuuru da yerindeydi. Yemek yemeye başlamış, serumla tedavisi sona ermişti. Bir müddet sonra doktor kendisiyle görüşmeme izin verdi. Mario, aziz dostum, çok üzdün bizi.
Gerçekten mi?
Evet, gerçekten.
Bilmiyorum, o gün yaşadıklarımdan sonra kaç gün geçti?
8 gün.
8 mi? Aman Allah'ım, 8 gün komada mı kaldım ben?
Aynen.
Ne vahşetti o.
Ne oldu, anlat bakalım. Biraz duruldu, yüzünü pencereye döndü, bir miktar dışarıyı izledi, yutkundu. Yüzünde yatağında yatmaktan sıkılmış bir görüntüyle vücudunu biraz oynattı. Yaralarının acı verdiği belliydi. Hareket etmekte zorluk çektiğini görünce kendisine yardım ettim ve divanın demirine yastık koyarak yatağa yarı oturmasını sağladım. Olanı biteni anlatmaya başladı.
Karaköy'den geliyordum. Bir havale işi için bankaya gitmiştim. Dönüşü yürüyerek yapayım dedim. Abanos sokağına yakın bir yere kadar gelmiştim. Hiç sevmem orayı, o insan mezbahasını. Birdenbire karşıma iri yarı kötü bakışlı kapkara bir adam çıktı.
İri yarı ve kötü bakışlı mı dedin?
Evet.
Konuşması nasıldı? Rumeli aksanı var mıydı?
Konuşmasını o zaman duymadım. Sonradan bana küfürlü bir şeyler söyleyince ancak duyabildim. Kaba saba bir aksanı vardı. Niye sordun?
Hiç, benim de denk geldiğim Rumeli kökenli bir haydut vardı da. Neyse, devam et.
Birkaç saniye bana baktı. Sonra beni takibe başladı. Takip edildiğimin bilincindeydim. Bir müddet sonra adamın niyetinin kötü olduğunu anladım. Bunun üzerine adamı atlatmak için yolumu inzibat karakolunun olduğu yöne yönelttim. Adam niyetimi anlamış olacak ki ben daha o sokağa giremeden ensemden tuttuğu gibi beni bir külçeden farksız olarak duvar dibine fırlattı. Sonra da başladı. Ulan İtalyan dölü, ulan şerefsiz, siz değil misiniz Trablus'ta adam kesen? Var mı ulan burada böyle rahat rahat gezmek? Ver ulan aracını. Hem benim yurdumda benim kardeşlerime istediğini yapacaksın, hem burada paraya para demeyeceksin, hem de haracını vermeyeceksin ha? Yok öyle yağma. Arap Hüsnü haracını alır arkadaş dedikten sonra kendisine karşı koymaya kalksam da beni bir güzel dövdü.
Sanırım neyim var neyim yoksa da aldı. Ne yazık ki almış seni bulduğunda.
Beni sen mi buldun?
Ne yazık ki.
Neden ne yazık ki? İyi ki bulmuşsun.
Orası öyle ama seni keşke öyle görmeseydim.
Yine de sağ ol, bir hayat borcum var sana.
Yanılmamışsın. Sizinkiler de pogrom konusunda pek masum değil. Yok canım, o adam her kimse bizi temsil edemez.
Benimkisi Latife. Adamın derdi başkaydı zaten. Niyeti beni öldürmek olsa onu zaten yapardı.
Niyeti seni haraca kesmekmiş belli.
Kimmiş acaba? Öğrenmek lazım.
Arap üstü dedin değil mi?
Evet.
Öğrenirim kim olduğunu, neyin nesi olduğunu öğrenirim. Lakin adi bir kabadayı herhalde. Neyse, bana müsaade, emin ellerdesin. Doktor seni tanıyor.
Evet, zaten bir tane İtalyan hastanesi olup da azınlıkla bir cemaat olunca herkes herkesi tanıyor. Onlardan kopmuştum. Bu olayla tekrar ellerine düştüm. Doktorum Cesare. Aslında aile dostum, o da bu topraklara karşı bir ikilem yaşıyor, lakin benim kadar değil.
Neyse, yine gelirim, kal sağlıcakla. Mario'nun yanından çıktıktan sonra Arap Hüsnü denilen bu adamın kim olduğunu araştırmaya çıktım. Onun hakkında malumatı nereden, kimden bulabilirdim? Meyhanelerde desem oralara tövbeliydim, gazinolara da öyle. O halde kahvehanelerden pek âlâ bulabilirdim. Kahvehane deyince aklıma hemen Sadullah Efendi geldi. Evet, o pekala tanıyordur diye düşündüm. Zira Arnavut Salih'i dahi takmayan ve hakkında çok şey bilebilen Sadullah Efendi bence o camiayı biliyor ve tanıyordu. Vakit geçirmeden Sadullah Efendi'nin evine geldim. Buyur ettikten sonra evinin cumbalı odasında sokağa nazır vaziyette kahvelerimizi mangal ateşinin sıcaklığında yudumlarken olanı biteni anlattığım sohbete daldık. Yanılmadım, Sadullah Efendi bu ipsizi tanıyordu.
Arap Hüsnü, biliyorum, ayak takımından biri, tam bir ahlaksız. Bir de Rus metresi vardır onun, Manya adında bir aşüpte.
Ya, anlatsana biraz.
Bu adam Trabluslu'dur.
Deme, hem de bugünlerde buralarda böylesine hayat yaşar ha.
Aynen öyle. İstanbul'a ne zaman, nasıl ve niçin geldiğini kimse bilmez. Değmez abdiyeler onu yakalayamadı. İçki satar, silah satar, adam döver, keser. Yapar da yapar. Şu halde Mario'ya Trablus'taki vahşetten bahsetmesi.
Tamamen düzmece. Onun için herhangi bir mukaddesat yoktur. Vatanını da düşündüğünü sanmam. Bu işi kullanmış.
Desenize, İtalyan doktor öngörüsünde haklı çıktı.
Öyle, şu bahsettiğin olayda konuştuğun doktor mu?
Evet. Haklı çıkmış, doğru. Lakin bu ve benzeri fırsatçılar her zaman olur. Şimdi İtalya'ya gitsek aynısının zıttı da bize pekala olabilir. Bahsettiğin Mario zengin mi?
Sayılır, toptan kumaş işi falan yapar.
Tamam, onu haraca bağlamak istemiş, hiç şüphe kalmadı. Günde bugün, malum İtalyanlarla savaştayız. Mario bu savaş yüzünden korkacak, zaptiye oh olsun diyecek, ahali ses çıkarmayacak. Düzen bu, tanımak isterim Mario'yu, bir geçmiş olsun diyeyim.
Pek tabii, görgülü birisidir, seni yadırgamaz. Birkaç gün sonra Sadullah Efendi ile Mario'yu ziyarete gittik. Yaraları ve bereleri iyileşmeye yüz tutmuştu, bizi hoş karşıladı. Kaliteli bir insan tavrıyla konuştuk. Sadullah Efendi gibi gerçek bir İstanbul çelebisi ile Mario gibi gerçek bir Avrupa'yı centilmeni tanıştırmış oldum. Klasik bir hasta ziyareti olarak başlayan ziyaret, İtalyan doktorun da odaya gelmesiyle koyu bir sohbete dönüştü. Sadullah Efendi, Arap Hüsnü üzerinden tam bir çelebi üslubuyla konuşmasına devam etti.
Bu zatı tanırım. Tanırım dediğim bilirim, kabadayıdır o. Daha doğrusu zorba, ahlaksızın biri. Sana denk geldiğini sanma, kendisini sana denk getirmiş. Yaşadığı serkeş hayata kaynak lazım. O ve benzerleri öyle kötü yaşıyorlar ki sormayın gitsin. Hepsinin dostu yani metresleri vardır. Kadınlar da en az onlar kadar mendeburdur. İstanbul'un bu mendebur adamları çoğunlukla Rum, Ermeni, Arnavut falandırlar. Bu da Arap. Her birinde olan, dost tutulan kadınlar da aşağı yukarı kendileri gibi ya Ermeni, Rum veya Rus'tur. Bir de Çerkez ve Gürcü kadınları vardır. Onlar bizim günahlarımız. Onların çoğu konak kaçkını kızlarken bu yola düşmüşlerdir. Sınırsız ve zorba bir iştihanın kurbanlarıdır o Kafkas kızları.
Kafkas kızları, ne acıklı söyleyiverdi Sadullah Efendi. Onlar bir yandan Rus zulmünden kaçarken bir yandan da kendilerini esircilerin elinde bulan bahtsız, tam mümin, Müslüman kızlarken kendilerini konaklarda hizmetkar, cari olarak bulan zavallıcıklar. Ahmet Mithat Efendi romanlarında pek acıklı anlatır onları. Ya Sami Paşazade Sezai, annesi de bir Çerkez cariye olan bu pek kıymetli kalemimiz belki de onları en iyi anlatandır. Her biri anadan babadan sıladan ayrılmış ve sahiplerinin insaflarına bırakılmış biçareler. Yedikleri dayakların, gördükleri yoklukların haddi hesabı yok. En bahtlıları önce cariye sonra hanım olanları olmuş. Peki ya bu Rum, Ermeni, Rus kadınlar? Onlar da aciz kalışımızın nişaneleri. Kapitülasyonlar da İstanbul'a çöreklenen yabancı devlet misyonlarının baskısına dayanamayan devlet erkanımızın açık bıraktığı gazino, meyhane, kabare ve en kötüsü bir tür insan mezbahası olan utanç yerlerinin zavallıları. Mario ciddi bir badireyi şükürler olsun ki atlatmıştı. Sağlığını tamamen kazanması pek tabii uzun bir süre alacaktı. Bu biraz da onun işine bile geldi. Zira son günlerde hep insanlardan kaçıp duruyordu. İşte bu günlerde yarı zamanlı bir inziva hali yaşayabilirdi. Vakit geçirmek için bolca okurum demişti bana. Mario ki tanıdığım insanlar içinde en iyi okuyucuydu. Hatta ben onun sayesinde Avrupa mecmualarını ve matbuatını tanımıştım. Ziyaretimizin sonunda İtalyan hastanesinin kalın duvarlarının arasındaki koridorlardan geçerek Sadullah Efendi ile birlikte Karaköy'ün yolunu tutmadan İstiklal Caddesi'nde ortalığı şöyle bir kolaçan etmek için yürüdük. Caddenin iki yanındaki şık dükkanlar, şık vitrinler ve o şıklığın içinden eksik olmayan ve her daim caddenin kompozisyonu içinde yer alan hareketli ve şık insanlar. Buradaki hayatı artık terk etmiş olsam da bu manzarayı özlemiyor değildim. Arnavut kaldırımı taşların üzerinden yürürken bize eşlik eden at arabalarının çıkardığı tıkırtılı sesler, arada bir geçen otomobillerin motor sesleri ve şık bayanların şuh kahkahaları. Bütün bunlar sanki Beyoğlu'nun o eğlence alemlerinin içerideki seslerini dışarı taşımış seslerdi. Bu ses kakofonisi ve şık görüntü peyzajı içinde, uzakta fevkalade şık bir takım elbise içinde ve bu sefer Frank şapkası takmış vaziyette Ahmet Salih'i gördüm. Üstelik yalnız da değildi. Kolunda başındaki hotozlu şapkasıyla yüksek ökçeli ayakkabısının da yardımıyla bayağı bir boylu olan ve epeyce gösterişli görünen bir hanımla yavaş yavaş ve birbirlerine bir şeyler söyleyip sürekli gülerek ağır ağır yürüyen eski arkadaşım Ahmet Salih. Ahmet Salih ile irtibatını kesmiş birisi olarak Sadullah Efendi'yi hemen Galatasaray Sultanisi'nin aralığına sokmak istesem de Sadullah Efendi davranana kadar Ahmet Salih beni görüverdi. Hemen el kol sallayarak ve yanındaki hanımı adeta koşturarak yanıma geliverdi.
''Dostum, dostum, nerelerdesin? Özlettin kendini monşer.''
Yani azizim. ''Merhaba Ahmet Salih.''
''Merhaba dostum, merhaba. Katerina, bak bu Ahmet Salih benim çok iyi dostumdur.''
Bu son sözü üzerine Sadullah Efendi biraz da yadırgayıcı bir bakışla bana baktı. ''Uzun zamandır görüşmüyorduk Ahmet Salih, nasılsın?'' Sorusunu sorarak onunla irtibatımın kesik olduğunu Sadullah Efendi'ye duyurmaya çalıştım. Değer verdiğim Sadullah Efendi'nin beni yanlış tanımasını istemiyordum. Ahmet Salih hiç bozuntuya vermeden konuşmasına devam etti.
''Evet azizim, uzun zaman oldu. Say kuzum, sen nerelere kayboldun?''
''Buradaydım, aynı işimde, aynı yerimde.''
''Ya, niye hiç görüşemedik? Oysa seni çok özledim.''
Bu konuda samimi olan birisi arar ve bulurdu Ahmet Salih. Bu son sözüm işin rengini biraz da sitem yoluyla ortaya çıkarmıştı. Gerçi benim de onunla irtibat halinde olmak gibi bir niyetim hiç olmamıştı. Ama Ahmet Salih'in lafının altına kalmamak için böyle konuşmak istedim. Lakin Ahmet Salih tam bir laf cambazı ve kıvrak bir insandı. İşin rengi istediği gibi oluşmayınca sözü başka mecraya çekiverdi.
''Neyse, kuzum, bırakalım bunları. Ben bu gece için hoş bir kumpanya ayarladım. Sevgili Katerina ile oraya gidiyorum. Sen de gelsene. Hatta beyefendi de.''
Ben bu işlerden uzaklaştım. Artık daha mazbut bir hayatım var.
''Haydi canım, uzatma işte. Hiç değilse bugün eski günlerin hatırına. Fazla da kalmazsın, kırma beni.''
''Sadullah Efendi'nin evde bekleyeni var.'' ''Benim için geri kalmayınız Beyzadem, ben yalnız geri dönerim. Sizce mahsuru yoksa bu eski dostu kırmayınız.''
''Gördüğün gibi Sadullah Efendi müsaade buyurdu, artık haklı bir gerekçen kalmadı.''
''O halde Sadullah Efendi, yanımda sizin de bulunmanız kaydıyla evet diyorum.''
''Peki, ben de size eşlik edeyim, lakin buyurduğunuz üzere evde bekleyenlerim var, erken ayrılmamız icap eder.''
''Gayet tabii.'' Böylece Ahmet Salih ısrarlı isteğinde muradına ermiş oluyordu. Israrın nedenini anlamasam da eski günlere geri dönme korkusuyla teklifi reddetmeyi başaramayınca Sadullah Efendi gibi sağlam karakterli bir arkadaşı biraz da emniyet supabı gibi görerek yanıma almak istedim. Şükür beni yalnız bırakmadı. Biliyordum ki onun olduğu bir yerde ne ben irademe yenik düşerek nahoş işler yapar ve ileri giderdim, ne de Ahmet Salih beni o nahoş eğlencelerin içine çekebilirdi. Birlikte İstanbul'daki yerleşik Rusların işlettiği eski mekanlarımızdan olan bir gazinoya gittik. Bizler yemeklerimizi yerken Ahmet Salih ve yanındaki hanım Katerina içkilerini yudumlayarak yemek yiyordu. Bir zaman sonra sohbetimiz ilerledi ve mevzu Katerina'ya geldi.
Sevgili Katerina, dostlarımla konuşmalısın. Haydi anlat kendini.
Biliyor musunuz, Katerina da Rus, lakin farklı bir Rus. Alman kökenli Ruslardan değil mi?
Evet, nasıl derler öyle, ben Katerina, Osgenov Katerina.
Tam olarak Barones Katerina.
Evet, bir zamanlar Barones von Falkenhayn'ı.
Neden bir zamanlar olduğunu da söyle.
Hayır, sevmiyor ben işin o kısmını. Sıkıyor o kısım, üzülüyorum. Bak yine hatırlattığın işte. Bana biraz müsaade, gidiyor ben lavaboya.
Katerina lavaboya gidince Ahmet Salih fırsatı kaçırmadı. Azizim, bu kadına tutuldum. Ona kendimi iyiden iyiye kaptırdım. Çok asil, tam bir Avrupalı. Bir zamanlar evliymiş. Sonra kocası Avusturya ordusunun bir savaşında ölmüş. Kocası da Avusturyalı bir baronmuş. Baronesliği oradan geliyor. Odur budur, kendini eğlendirmek için gezip duruyormuş. Derken eski akrabaları olan Rus ailelerin biri vasıtasıyla İstanbul'a gelmiş. İyi ki de gelmiş. Burayı çok sevmiş ve kalmış. Arada bir başka diyarlara gezmeye gidiyor. Gezip geliyor, çok da zengin. Hem Rusya'da hem Avusturya'da mülkleri var.
Sen onun hakkında ciddisin galiba.
Evet, onunla evlenebilirim bile. Tabii ki beni münasip bulursa.
Bundan sonra işin rengini anlamak adına benim yerime soruları sormaya Sadullah Efendi devam etti.
Kendisinde böyle bir niyet var mı?
Bilmiyorum, henüz sormadım.
Sanırım bu konuda işin kolay değil.
Onu da nereden çıkardınız? Katerina ile gayet iyi vakit geçiriyorum.
Hanım niye üzüldü?
Eski eşine üzülür o.
İnsan eski eşine niye üzülsün ki? Ölen ölmüş, giden gitmiş, tutulması gereken yas tutulmuştur.
Bilmem, işin o kısmını hiç düşünmedim. Lakin ne zaman mevzusu açılsa bir üzüntü oluyor işte.
Bak delikanlı, bana bu hanım senin düşündüğün tava gelmemiş gibi geliyor.
Gelir efendim, gelir, ben onu o tava getiririm.
Lakin ikna edemeyebilirsin, zira onun aklı hala baronda.
Sözün bu kısmında ben de söze karıştım.
Ahmet Salih, yanlış anlama beni de, Sadullah Efendi'yi de. Lakin sen kendini bu hanıma iyiden iyiye kaptırmış gibisin. Bilmem Sadullah Efendi de benim gibi düşünür mü?
Anladığım kadarıyla bu hanım Avrupa'yı serbestlik içinde yaşamaya devam etse de merhum kocasını unutmuş değildir. Sen ki şayet onunla evlenecek olursan, yapacağın bu evlilik ölen kocasının gölgesi altında kalabilir. Bu biraz onursuz bir hal değil mi?
Sadullah Efendi Ahmet Salih'in cevap vermesine fırsat vermeden söze girdi. Sanmam Beyzade, her ne kadar bu hanımın şimdilik durumu böyleyse de yeni bir evlilik yapacak kişi eski defteri kapatmış demektir. Neticede evlilik bağıyla bağlanılacak. Lakin yine neticede Avrupa yaşantısı içinde ve asil bir hanımdan söz ediyoruz. Asıl ayrılık noktası bence burada başlar. Neticede ayrı bir kültür, ayrı bir seviye vesaire.
Katerina ile evlenmeyi kesinlikle istiyorum. Ben bu toprakların o ilkel şark kültürüyle yoğrulmuş, sıradan kızlarıyla veya kadınlarıyla evlenmek istemiyorum. Ben o yüksek garp medeniyetinin hamuruyla yoğrulmuş bir eş arzu ediyorum. Hatta böylesi bir evlilik bağıyla Avrupa'da yaşamayı.
İyi düşünmelisin. Hanımın olacak kişi başından evlilik geçirmiş birisi. Oysa ki sen ilk kez evleneceksin dedi Sadullah Efendi.
Bu sorun değil beyefendi.
Söze ben girdim. Üstelik senden varlıklı, geliri de fevkalade. Bu dengesizlik erkek aleyhine bir sorun oluşturmaz mı?
Azizim, ben neden bu hatuna meftun oldum? Neden bu topraklardan bir hatun aramam? İşte size de sirayet etmiş bulunan o ilkel şarklılıktan. Saydıklarınızın garp aleminde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Lakin kısmen de olsa o da benim gelirime önem vermekte. Bunu da yalnızca güvenilir bir insan olduğumu görmek için yapıyor. Neticede garplılar marifetli insanlara önem veriyor. Geliri olan, üstelik iyi geliri olan insanlar, onlara göre hayatta kendisini ispat etmiş insanlardır. Bağımsızdırlar. Katerina da istiyor ki ayakları üstünde duran bağımsız bir fert olayım. marifetiyle etrafına ışıltı saçan bir insan olayım.
Bunları senin için mi söylüyor?
Hayır, genel olarak her insanın böyle olması gerektiğini söylüyor.
Bu Avrupalı tavrıdır zaten. Say Ahmet Salih, şimdilerde ne işle meşgulsün? Seni en son tanıdığımda değirmencilik işine girmekten bahsediyordun.
Değirmencilik mi? İlahi azizim, ne safsın dedi ve o meşhur kahkahasını patlattı, devam etti. Azizim, ben para kırmaktan bahsettiydim. Yani birisi elindeki bir senedi getirir, ben onu biraz düşüğüne alırım. Komisyon alırım yani. Kazandıklarımla ticari mallar üzerinden komisyonculuk yaptım. Avusturyalılarla iyi işler yaptım. Zaten biraz da Katerina'yı o vesileyle tanıdım.
Sözün bu kısmını duyunca Sadullah Efendi yüzünü buruşturdu, bakışlarını daha bir ciddileştirdi. Sandalyesine hakim bir biçimde oturarak konuşmalarımızı ciddiyet dozunu yükselterek dinlemeye devam etti.
Yalnız saygın bir iş sayılmaz, o iş saygın insanların işi değil. Özellikle de benim Katerina nezdindeki itibarımı zedeler, lakin kazancı iyi bir işti.
Sadullah Efendi öfkesini sesinde hissettirir biçimde söze girdi.
Saygın değil ha. Efendi, ne saygınlığından söz edersin sen? O düdüğün düpedüz hırsızlıktır. Devlete millete ait olan emeği usulsüz biçimde satın alıp da üzerinden kazanmak demek ne demek? Tam bir haramzadelik. Başka iş mi bulamadık? Şimdilik sadece insanların zorda kalmalarını alıp satıyorsunuz ya. Kim bilir gelecekte ne olur?
Yaptığımız neticede halkın ihtiyacını gidermektir. Sonuçta bir sıkıntıyı gideriyoruz. Kazandığımızla da...
Vurgunculuk yapıyorsunuz.
Değil efendim, değil. Neticede bu iş yapılacak ve bu paralar da bir yerlerde harcanacak. Hem sevinin, kazandığımı memlekette bırakıyorum.
Söze ben girdim. Şuna memleket gazinolarında desek Ahmet Salih. Onların da sahipleri Rumlar, Ermeniler, Ruslar vesaire.
Neyse azizim, işimi değiştirme kararı aldım. Artık başka bir iş yapacağım.
Ne işi? Ahmet Salih içkisinden bir yudum aldı, sigarasını yaktı.
11. ayrımın sonu. Sayfa 123.